Asır Ajans sunar. Bediüzzaman Said Nursi. Alimler peygamberlerin varisleridir. Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir.
Zaman Osmanlı Devleti'nin sıkıntılı günleri. Adalet ve merhamet ordusunu cephelerde yenemeyen düşman, nefis ve şeytanla ittifak ederek türlü entrika peşinde. İstanbul sancılı. Millet olma özelliğini kaybetmemiş Anadolu insanı kendi mecrasında. Anadolu'da Bitlis vilayetinin bir kazası, Hizan. Bu kazanın insanları gece ve seherlerde kalkıp ibadet etmekle, günahlardan sakınıp korunmakla ünlü. Küçükleri de büyükleri de 5 vakit namazlarını kaçırmazlarmış. Birçok evliyanın bu yöreyle ilgisi bulunduğuna inanılırmış. Buralar duaların kabul olduğu yerlerdenmiş. Hizan'da bir köy. Kepa Dağı'nın eteğinde, yeşillikler içinde, kıvrıla kıvrıla, süzüle süzüle akan Nurs Deresi'nin iki yakasında. Bu köye Nurs Köyü derler. Bediüzzaman Said-i Nursi, Rumi 1293, miladi 1873 yılı baharında seher vakti bu köyde doğmuş. Nurs köyü İsparit nahiyesine bağlı. Isparta ile İsparit arasındaki bağı kader kurmuş ve zaman hükmünü icra ediyor.
Said'in çocukluk yılları Nurs'ta anne ve babasının yanında geçer. Her şeyin nedenini, niçinini araştırır. Anne ve babasına mütemadiyen sualler sorar. O havalideki insanların çoğu nakşi iken, o Abdülkadir Geylani'ye meyilliydi. Kış gecelerindeki dini ve ilmi sohbetleri büyük bir ilgi ve dikkatle dinler, imkanı ölçüsünde kainat kitabının sırlarını çözmeye çalışırdı. 9 yaşında Tağ köyünde Molla Mehmet Emin Efendi'nin medresesinde düzenli ilim hayatına başladı. Çok izzetliydi. Tahakküm kabul etmeyen bir mizacı vardı. Anlayış ve idraki olağanüstüydü. Başarısı kıskançlıklara sebep oldu. Bir gün ağabeyi Molla Abdullah'la araları açıldı. Hocası duruma müdahale etmişti. Daha çocukluk yıllarında hiçbir surette zekat ve sadaka almıyor, minnet yükü altına girmiyordu. Minnet altına girmek ruhuna çok ağır geliyordu. Köyünde bulunduğu bir kış gecesi rüyasında kıyametin koptuğunu görür. Bu vesileyle Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmek ister. Sırat Köprüsü'nün başında beklemeye karar verir. Nasılsa bütün insanlar oradan geçecektir. Sırat Köprüsü'nün başında beklerken birçok peygamberin elini öper. Sonunda Efendimiz'in ellerine kapanır, İlim talep eder. Hazreti Peygamber, ümmetimden sual sormamak şartıyla sana Kur'an ilmi verilecektir müjdesini verir.
...1888 yılında ciddi bir ilim gayreti başlar. Bayezid Medresesi'nde Şeyh Muhammed Celali nezaretinde 3 ay ciddi bir tahsil görür. Molla Camii'den başlayarak medreselerde okunması adet olan bütün kitapları sırasıyla okur bitirir. Hocasından şu ricada bulunur.
Bu kitaplar bir mücevherat kutusudur. Bir hazinedir. Anahtarı sizdedir. Sizden şu kutuların içinde ne bulunduğunu göstermenize istirham ediyorum.
İşte bu 3 aylık devre Molla Said'in tahsil hayatının en önemli, en olgun ve en ciddi çalışma devresidir. Bu devrede bütün ilimlerin anahtarlarını elde etmiş, daha sonraki çalışmalarını bu esaslar üzerine yürütmüştür. Bu 3 ayın sonunda Bayezid Medresesi müderrisi Şeyh Muhammed Celali Efendi'den icazet alır ve Bağdat yoluna koyulur. Önce Bitlis'e uğrar. Abi Molla Abdullah'la karşılaşırlar.
Sizden sonra ben Şemsi şerhini bitirdim. Siz ne okudunuz?
80 kitap okudum.
Nasıl yani?
Evet, 80 kitap okudum. Ders kitaplarından başka kitaplar da okudum.
Bu kadar kısa zamanda bu kadar çok kitap okunamaz. Seni imtihan edeceğim.
İstediğin yerden sorabilirsin. Hazırım.
Molla Abdullah kardeşini imtihan eder. Hayretler içinde kalır. İlmi kudretini takdir ederek 8 ay önce talebesi olan Molla Said'den ders almaya başlar. Said 1889 yılında Şirvan'dan Siirt'e geçer. Molla Fethullah'ın medresesine gider. Molla Fethullah sorar.
Geçen sene Suyuti okuyordunuz. Bu sene Molla Camii mi okuyorsunuz?
Camii bitirdim.
Molla Fethullah hangi kitabı sorduysa bitirdim cevabını alır. Aklı bir türlü yatmaz bu işe.
Geçen sene deliydin. Bu sene de deli misin?
İnsan başkasına karşı kendini büyük göstermek için hakikati gizleyebilir. Fakat babadan daha muhterem olan hocasına karşı ancak gerçeği söyler. İsterseniz söylediğim kitaplardan beni imtihan edin.
Bu imtihanı dinleyen ve 1 yıl önce hocasının hocası bulunan Molla Ali Süran namındaki zat Molla Said'den ders almaya başlar.
Pekala. Zekada harikasınız. Acaba hafızanız nasıl? Makamı Hariri'nin birkaç satırını 2 defa okuyarak ezberleyebilir misiniz?
Molla Said kitabı alır, kitabın bir yaprağını 1 kere okuyarak ezberler ve ezberden okuyuverir.
Zeka ile hıfzın bu şekilde aşırı derecede bir kimsede toplanması enderdir.
Molla Fethullah Siirt alimlerine Said-i Nursi'yi şöyle anlatıyordu.
Bizim medreseye çok genç bir talebe geldi. Ne sordunsa hepsine tereddütsüz cevap verdi. Zekasına ve ilmine hayran kaldım. Bediüzzamanı Hemedani'ye benziyor. Bu genç de bizim Bediüzzamanımız olsun.
Bunun üzerine Siirt alimleri Molla Said'i münazaraya davet ederler. Hepsini mağlup eder. Münazarayı kaybedenler olay çıkarır. Olay yerine gelen jandarmaya şöyle der.
Biz talebeyiz. Dövüşürüz, barışırız. Mesleğimizin haricinde bulunanlar bize karışmasın. Hata benimdir.
Artık o Said-i Meşhur diye anılıyordu. Siirt'ten Bitlis'e geçti. Bitlis'te bazı alim ve talebelerin arasında geçimsizlik olduğunu duymuştu. Bu durumun İslam'a ve Müslümanlara yakışmadığını anlattı, onları ikaz etti. Bu ikazı hazmedemeyen talebeler onu Şeyh Emin Efendi'ye şikayet ederler. Emin Efendi, o henüz çocuktur, ne dediğini bilmezler. Bunu işiten Molla Said, doğruca Şeyh Emin'in medresesine gider, elini öper.
Beni imtihan ediniz. Çocuk olmadığımı ve ne söylediğimi çok iyi bildiğimi size ispat edeceğim.
Gerçekten ispat eder. Verdiği cevaplarla bütün alimleri kendine hayran bırakır. Tillo'da Kubbe-i Hasiye denilen yerde Kamus-u Okyanus'u Sin maddesine kadar ezberler. Bu yaklaşık 4 cilt kitap demektir. Burada kaldığı sırada her gün küçük kardeşi Mehmet kendisine yemek getirir. Bediüzzaman yemeğin tanelerini kubbe çevresindeki karıncalara verirken kendisi suyuna ekmek bandırarak geçinir. Neden yemeğin tanelerini karıncalara veriyorsun diye soranlara şu cevabı verir.
Bunlarda içtimai hayata malikiyet, çalışkanlık, yardımlaşma ve vazife şinaslık var. Ben bunu gördüğüm için bunların cumhuriyetçi oluşlarına mükafaten kendilerine yardım etmek istiyorum.
Miran aşireti reisi Mustafa Paşa, Sultan Abdülhamit zamanında kurulan Hamidiye alayları paşalarındandır. Mardin çevresinde halka zulmetmektedir. Molla Said, Cizre ilçesine Mustafa Paşa'nın yanına gider. Yayladaki çadırına girip orada oturanlarla biraz istirahat eder. Bu sırada paşa içeri girer.
Hepiniz ayağa kalktığınız halde hala yerinde oturan, ayağa kalkmayan bu genç kimdir?
Meşhur Molla Said Paşa'm.
Hayırdır? Ne işin var senin burada? Niçin geldin?
Seni yola getirmeye geldim. Ya zulmü terk edip namaza başlarsın ya da seni öldüreceğim.
Şaka etme. Doğruyu söyle. Ne istiyorsun?
Sana söyledim ya, onun için geldim.
Çadırın direğinde asılı bu pis kılıçla mı?
Kılıç kesmez, el keser.
Mustafa Paşa iyice öfkelenir. Çadırdan çıkar, biraz dolaşır, tekrar gelir.
Benim Cizre'de alimlerim var. Eğer onların karşısında aciz kalırsan seni nehre atarım. Alimlerimi yenersen dediğini yaparım.
Bütün alimlerini yenmek benim haddim olmadığı gibi beni nehre atmak da senin haddin değildir. Fakat onlara cevap verince senden bir mazer isterim. Şayet sözünde durmazsan seni bu mazerle öldüreceğim.
Öyleyse buyurun Cizre'ye gidelim.
Yayladan Cizre'ye gelirler. Dicle kenarında Bani Hanı denilen yerde biraz dinlendikten sonra Cizre alimleri toplanır. Çay ikram edilir. Cizre alimleri hayran hayran Bediüzzaman'ı seyrederlerken o bazı alimlerin çaylarını da içer. Mustafa Paşa dayanamaz.
Efendiler, ben okumuş değilim. Fakat Molla Said'le münazaranızda mağlup olacağınızı şimdiden anlıyorum. Düşünmekten çaylarınızı unuttunuz. Molla Said kendi çayından başka sizin çaylarınızı da içti. Haberiniz yok.
Biraz sohbetten sonra Bediüzzaman söz alır.
Efendiler, ben kimseye soru sormayacağıma dair söz verdim. Onun için şimdi sizin sorularınızı bekliyorum.
Alimler 40 kadar sual sordular. Hepsini cevaplandırdı. Sorulardan birine her nasılsa yanlış cevap verdi, anlamadılar. Hayran kaldılar. Topluluk dağılırken...
Gitmeden bir şeyi belirteyim. Sorulardan birine yanlış cevap vermiştim. Fark etmediniz. Dinleyenlerin aklında yanlış kalmasın. Müsaadenizle düzelteyim. Doğrusu şöyledir.
Cizre alimlerinden bir kısmı Bediüzzaman'dan ders almaya başladılar. Mustafa Paşa da sözünde durdu. Bir mazer satın alıp hediye etti ve namaza başladı. Molla Said Cizre'den Mardin'e gitti. Mardin'deki hayatı hadiseli geçiyordu. Cesur ve atılgandı. Hakikati söylemekten asla çekinmiyordu. Hakikatse bazılarının hoşuna gitmiyordu. Ve Mardin'den sürgün edildi. İki jandarma nezaretinde kelepçeli olarak Mardin'den çıkarıldı. Savur ilçesinin Ahmediye köyü yakınlarından geçerken namaz vakti gelir. Molla Said namaz kılmak için kelepçelerinin açılmasını ister. Jandarmalar kaçacağını zannederek kelepçelerini açmazlar.
Şuraya bak. Ama nasıl olur? Kelepçeler kilitli değil miydi?
İşte anahtarı bende.
Fakat abdest alıyor.
Bediüzzaman jandarmaların şaşkın bakışları arasında namazını kılar.
Gelin bağlayın şu kelepçeleri. Bağlayın da kendinizi kurtarın.
Şimdiye kadar sizi kaçırmamakla görevliydik. Şimdi ise hizmetinizdeyiz. Ne isterseniz yaparız.
Kelepçeleri nasıl çözdünüz?
Bilmem. Olsa olsa namazın kerametidir.
Bitlis valisi Ömer Paşa'nın hanımı vefat etmişti. 6 kızı vardı. Kendisine teslim edilen Molla Said'i evine aldı. Konağındaki odalardan birini ona tahsis etti. Bir gün kızlardan biri bir iş için odasına girmek istemiş. Molla Said onu azarlayarak kapıyı şiddetle kapatmıştı. Aynı gün Vali Ömer Paşa'nın yakınında Molla Said'i kıskanan biri şunları söylüyordu.
Senin yaptığına bir türlü akıl erdiremiyorum.
Molla Said genç bir delikanlı.
Kızların evde yalnız. Karın yok. Yani hiç aklın evde kalmıyor mu?
Hani ne olur ne olmaz.
Vali akşam eve gelince kızları Molla Said'i şikayet ederler. Evimizde misafir ettiğin bu Sait delidir. Bizi azarlıyor, odasına bırakmıyor derler. Yıllar sonra bu olayı kendisi şöyle anlatır.
20 yaşlarındayken Bitlis'te Vali Ömer Paşa'nın hanesinde 2 sene onun ısrarıyla ve ilme ziyade hürmetiyle kaldım. 6 tane kızı vardı. 3'ü büyük, 3'ü küçüktü. Ben bu 3 büyükleri 2 sene bir hanede beraber kaldığımız halde birbirinden ayırt edip tanıyamıyordum. O derece dikkat etmiyordum ki tanıyayım. Bir alim misafirim geldi. 2 günde onları birbirinden fark etti, tanıdı. Bana hayret ederlerdi, sordular.
Neden bakmıyorsun?
İlmin izzetini muhafaza etmek beni baktırmıyor.
Molla Sait Bitlis'te 2 yıl kaldıktan sonra Van valisi Hasan Paşa'nın daveti üzerine Van'a gider. Burada bütün müsbet ilimleri araştırmaya ve öğrenmeye başlar. Kısa zamanda tarih, coğrafya, matematik, jeoloji, fizik, kimya, astronomi ve felsefeye vakıf olur. Matematikte hayli ilerler. Matematik üzerine bir eser yazdığı bildirilmekte. Bediüzzaman çağın güzelliği demektir. O bu lakabı şahsı için değil, temsil ettiği fikirler için benimsiyordu. Şöyle diyordu.
Eskiden beri benim liyakatim olmadığı halde bana verilen Bediüzzaman lakabı benim değildi. Belki Risale-i Nur'un manevi bir ismiydi. Zahir bir tercümanına ariyeten ve emaneten takılmış.
Hasan Paşa'dan sonra İşkodralı Tahir Paşa Van valisi olur. Bir gün Bediüzzaman'ın da bulunduğu bir mecliste Maliki mezhebine ilişmek ister, sorar.
Kelp yani köpek domuz gibi pis midir değil midir?
Maliki mezhebinde kelp tahirdir yani temizdir. Fakat tahir kelp değildir.
Daha Hasan Paşa zamanında Doğu'nun ileri gelen hocalarını, zeki talebelerini Van'a getirtir. Bütün ilimlerin mukayeseli öğrenildiği bir medrese açmak emelindedir. 6-7 ay Van yepyeni ve semereli bir ilim faaliyetine mekan olur. Beşeri zaafları imanının önünde bulunanlar haset ederler. Bazı hocaların kıskançlığı yüzünden bu ilim faaliyeti devam edemez. Molla Sait ezberlediği kitapları unutmamak için 3 ayda bir ezberden tekrar ederdi. Her tekrar onun düşünce ve ilim ufkunda daha da ileri gitmesine vesile olurdu.
Mahfuzatım olan 80-90 ciltlik kitapları ezberden tekrarlardım. Bunlar Kur'an'ın hakikatlerine çıkmaya basamaklar oldu. Sonra Kur'an'ın hakikatlerine çıktım. Baktım her bir ayetin kainatı ihata ettiğini gördüm. Artık başka şeye ihtiyacım kalmadı. Kur'an bana kâfi geldi.
Müslümanların var olmaları için gerekli gördüğü eğitim şeklini şöyle açıklıyordu.
Dini ilimlerle fenni ilimleri beraber okumalı. Vicdanın ziyası ulumu diniyedir. Aklın nuru fünunu medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat ortaya çıkar. Eğer birleşmez de ayrılırlarsa birincisinde taassup, ikincisinde hile ve şüphe tevellüt eder.
Talebelerinin izzetini korumak için onları zekat toplamaya göndermez, mihnetli yardımları kabul etmez, ettirmezdi. Van Kalesi'nin altında Horhor Medresesi'nde talebelerine ders okuturken bir hocadan çok şefkatli bir kardeş, bir abi olarak davranırdı. Talebelerle şakalaşır, onları eğlendirir, şevklerini arttırırdı. Sık sık kırlara ve Erek Dağı'na çıkarlardı. Bediüzzaman Van'da bulunduğu sıralarda gazeteleri ve aktualiteyi yakından takip ederdi. Bir gün Tahir Paşa ona gazetede çıkan bir haberi gösterdi.
Baksana üstad, İngiliz avam kamerasında ne haltlar karıştırılıyor. Sömürgeler Bakanı Gladstone eline Kur'an'ı almış ve şöyle demiş. Bu Kur'an Müslümanların elinde bulundukça biz onlara hakim olamayız. Ne yapıp yapıp ya Kur'an'ı ortadan kaldırmalıyız ya da Müslümanları ondan soğutmalıyız.
Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez manevi bir güneş olduğunu dünyaya göstereceğim ve ispat edeceğim.
Kur'an mucizesini açıklamak, bunun için Van'da Medrese-tüz Zehra adıyla bir üniversite kurmak tutkusu olur. O günden sonra Kur'an'ı eline alır, talebelerine öyle ders verir. Medrese-tüz Zehra projesini şöyle anlatır.
Camiül Ezher'e gitmek istiyordum. İslam aleminin medresesidir diye ben de o mübarek medresede ders almaya niyet ettim. Fakat kısmet olmadı. Cenab-ı Hak rahmetiyle ruhuma bir fikir verdi ki Camiül Ezher'in Afrika'da bir umumi medrese olduğu gibi Asya Afrika'dan ne kadar büyükse daha büyük bir üniversite Asya'da lazımdır. Ta ki İslam kavimlerini Arabistan, Hindistan, İran, Kafkas, Türkistan, Kürdistan'daki milletleri menfi ırkçılık ifsad etmesin. Hakiki, müsbet ve kutsi İslam milleti, Kur'an'ın müminler kardeştir esasının inkişafına mazhar olsun. Felsefe fenleriyle dini ilimler birbiriyle barışsın. Ve Anadolu'da ehli mektepler, ehli medrese birbirine yardımcı olsun, ittifak etsin, bir araya gelsin. Kürdistan'ın merkezinde hem Arabistan, hem İran, hem Kafkas, hem Türkistan'ın ortasında Medrese-tüz Zehra manasında Camiül Ezher üslubunda bir üniversite için 55 senedir Risale-i Nur'a çalıştığım gibi ona da çalışmışım.
Osmanlı Devleti döneminde Doğu vilayetleri Kürdistan olarak anılıyordu.
Nereye gidiyorsun?
İstanbul'a gidiyorum.
İstanbul'a gitmekten maksadınız nedir?
Madem soruyorsun sana anlatayım. Ben Anadolu'yu geziyorum. Memleketin ahvalini yakından görüyorum. İstanbul'a gidip padişahla görüşeceğim.
Peki maksadınız nedir?
Padişahla görüşüp mekteplerde din dersleri, medreselerde ise müsbet fenler okutulmasını teklif edeceğim.
Peki bundan ne elde edilecek?
Bu şekilde tedrisat yapılınca mektepliler dinsiz olmaktan, medreseliler de taassuptan kurtulacaklar.
Gerçekten İstanbul'a gelir ve gayesini bir dilekçeyle Sultan II. Abdülhamid'e bildirmek ister. Dilekçesini Şark ve Kürdistan isimli gazetede yayınlar. Kürtler yine muhtaçtır başlıklı dilekçesinde Kürt çocuklarının eğitimden mahrum olduklarını, bunun için hükümetin doğuda 3 medrese açmasının uygun olacağını belirtir. Bu yapılmazsa gelecekte müthiş darbelere zemin hazırlanacağını anlatır. Bediüzzaman'ın İstanbul hayatı çok hareketlidir. Bir yandan gazetelerde makaleleri yayınlanırken diğer taraftan alimlerle görüşür, fikir teatisinde bulunur. Meydanlarda nutuklar atar. Fatih Camii yakınlarında Malta Çarşısı'ndaki Şekerci Hanım'da bir oda kiralar. Kapısına bir levha asar. Levhada şunlar yazılıdır.
Burada her suale cevap verilir. Her müşkil halledilir. Fakat sual sorulmaz.
O zamanlar bu han önemli bir irfan merkezidir. Birçok Osmanlı aydını burada toplanır. Birçok odasında edebiyatın, fennin ve ilmin meşhur simaları oturur. Mücadele ve mücahede kolay değildir. Molla Said, ikinci meşrutiyetin ilanı sırasında ancak İslami olan şer'i meşrutiyete taraftar olur ve bu konuda çevresini aydınlatmaya çalışır. Tutuklanır. Aklından zoru olduğu iddiasıyla Toptaş'ına sevk edilir. Doktorla uzun uzun konuşurlar. Rapor şöyledir.
Eğer Bediüzzaman'da zerre kadar mecnunluk eseri varsa dünyada akıllı adam yoktur.
Doktorun bu raporundan sonra zaptiye nezaretine tevkifhaneye getirilir.
Padişah sana selam etmiş. 1000 kuruş da maaş bağlamış. Sonra da 20-30 lira yapacak.
Ben maaş dilencisi değilim. 1000 lira da olsa kabul edemem. Kendim için gelmedim, milletim için geldim. Hem bu bana vermek istediğiniz şey rüşvet ve sus payıdır.
İradeyi reddediyorsun. İrade reddolunmaz.
Reddediyorum. Ta ki padişah darılsın, beni çağırsın, ben de doğrusunu söyleyeyim.
Neticesi güzel olmaz, vahimdir.
Neticesi deniz olsa geniş bir kabirdir. İdam olunsam bir milletin kalbinde yatacağım. İstanbul'a geldiğim vakit hayatımı rüşvet getirmişim. Ne edersiniz ediniz? Bunu da ciddi söylüyorum. Ben isterim ki insanları, kardeşlerimi bilfiil uyarayım. Devlete intisap hizmet içindir. Maaş kapmak için değildir. Benim gibi bir adamın millete ve devlete hizmeti nasihatledir. O da güzel etkiyledir, hasbiliktedir, iştenliktedir. Bu ise garazı, karşılığı, şahsi menfaati terk etmeyi gerektirir. Bu maaşın kabulünde mazurum.
Senin Kürdistan'da marifi yayma teklifin Bakanlar Kurulu'nda görüşülüyor.
Marifi tehir, maaşı tacil edersiniz. Neden? Niçin şahsi menfaatimi bütün milletin menfaatine tercih ediyorsunuz?
Hala inat ediyorsun. Kızdırıyorsun beni.
Ben hür yaşamışım. Mutlak hürriyetin meydanı olan Kürdistan dağlarında büyümüşüm. Bana karşı hiddetlenmenizin hiçbir faydası olmaz. Boşuna yorulmayınız. Beni sürgün edin. Fizan olsun, Yemen olsun, razıyım. Siz yamacılıktan kurtulursunuz. Ben de yüksekten düşmekle incinmekten kurtulurum.
Ne demek istiyorsun?
Sigara kağıdı kadar ince ve nizam namıyla bir perdeyi duygu ve fikirlerin taşkınlığına karşı herkesin üstüne örtmüşsünüz. Herkes bu perdenin altında sizin baskılarınızla hareket eden bir ölü gibi inliyor. Ben acemiydim, altına girmedim, üstüne düştüm. giyiniş şeklim gibi ahlakım da can sıkıcıydı. Bir kere mabeyinde sarayda yırtıldı. Şişli'de bir Ermeninin evine düştüm. Orada yırtıldı. Şekerci hanına düştüm. Orada da yırtıldı. Tımarhaneye düştüm. Şimdi de Tarasuthaneye düşmüşüm. Kürdistan'dayken sizi iyi bir insan olarak bilirdim. Bu olaylar sizin kötülüklerinizi bana iyi öğretti. Özellikle tımarhane bu metinleri bana iyi açıkladı. Bu hallere de teşekkür ederim. Zira suizan makamında hüsnü zan ederdim.
Bediüzzaman 1909 yılında İttihad-ı Muhammedi cemiyetinin kurucuları arasında yer alır. Aynı yıl 31 Mart vakasında Divan-ı Harp'e verilir. Divan-ı Harp reisi Hurşit Paşa sorar.
Sen de şeriat istemişsin öyle mi?
Şeriatın bir hakikatına 1000 ruhum olsa fedaya hazırım. Zira şeriat katışıksız, tertemiz bir adalet ve fazilettir. Fakat ihtilalcilerin isteyişi gibi değil. Ahirete gitmeye kemal-i iştiyakla müheyyayım. Hazırım. Bu asılanlarla beraber gitmeye hazırım. Nasıl ki bir bedevi güzellik aşığı İstanbul'un güzelliğini işitmiş fakat görmemiş, nasıl müthiş bir arzuyla görmeyi ister, ben de aynı istekle ahireti görmeyi arzu ediyorum. Beni özlediğim, merak ettiğim bir yere göndermek ceza değildir. Elinizden geliyorsa beni vicdanen cezalandırın. Vicdanen tazip edin ve illa başka surette azap, azap değil benim için şandır.
Mahkemenin seyri içinde meşrutiyeti meşrua için yapmış olduğu hizmetleri güya cinayetmiş gibi 11,5 cinayet şeklinde izah ettikten sonra 11,5 sual sorar. Bu ünlü savunmayı irticalen yapar. Kendisiyle birlikte tevkif edilen diğer arkadaşları adına da konuştuğundan beraberce beraat ederler. Şimdiki İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu mahkeme binasından Bayezid'den Sultanahmet'e kadar arkasında kalabalık bir halk kitlesi olduğu halde yürür ve şöyle bağırır.
Zalimler için yaşasın cehennem! Zalimler için yaşasın cehennem! Zalimler için yaşasın cehennem!
Çileli İstanbul günleri bir kararla noktalanır.
Medeniyetten istifam sizi düşündürecek. Evet, böyle istibdat, sefahet ve zilletle karışık medeniyete bedeviyeti, kırları tercih ediyorum. Bu medeniyet insanı fakir, sefi ve ahlaksız eder. Hakkın hatırını kırmayacağım. Hakikati söyleyeceğim. Zira hakkın hatırı âlidir. Hiçbir hatıra feda edilmez. Kimin hatırı kırılırsa kırılsın, yalnız hak sağ olsun.
...1911 yılında Şam'a giden Bediüzzaman, Şam alimlerinin ısrarı üzerine Emeviye Camii'nde bir cuma hutbesi irad eder. O gün Emeviye Camii mahşeri bir kalabalığa sahne olur.
Ben bu zaman ve zeminde beşerin hayat-ı içtimaiye medresesinde ders aldım ve bildim ki ecnebilerin ilerlemesine karşılık bizi orta çağda durduran 6 tane hastalıktır. Birincisi, yeisin, ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. Siyasi hayatta doğruluğun ölmesi, düşmanlığa muhabbet, iman sahiplerini birbirine bağlayan bağları bilmemek, istibdat, hizmeti sadece şahsi menfaatlerimize hasretmek. Yeis ve ümitsizlik Müslümana yakışmaz. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Evet, ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabatı içinde en gür sada İslam'ın sadası olacaktır. Eğer biz doğru İslamiyeti ve İslamiyete layık doğruluğu davranışlarımızla göstersek, diğer dinlere bağlı olanlar topluluklar halinde İslamiyete girecekler. Geleceğe Kur'an hükmedecektir. Siyasi hayatta doğruluk mutlaka olmalıdır. Doğruluk İslamiyet'in esasıdır. Küfür bütün çeşitleriyle yalancılıktır. İman ise doğruluktur. Yalanla doğru küfür ve iman kadar birbirinden uzaktır. Evet, her söylediğimiz doğru olmalı. Yalnız her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir. Adavete yani düşmanlığa muhabbet bize uygun değildir. İslamiyet'in mizacı ve rabıtası ise muhabbet, kardeşlik, sevgidir. Allah için sevgidir. Bunlardan başka Müslümanların sosyal hayattaki saadeti meşverete, danışmaya, görüş alışverişine bağlıdır. Allah'a kul olan, gerçek kul olan başkasına kul olamaz. Evet, meşru hürriyet Cenab-ı Hakk'ın Rahman, Rahim tecellisiyle bir ihsandır ve imanın bir özelliğidir. Bir adamın kıymeti himmeti nispetindedir. Himmeti âli olan büyük insandır. Kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir. Milliyetimiz bir vücuttur. Ruhu İslamiyet, aklı iman ve Kur'an'dır. Yaşasın sıdk, doğruluk, ölsün geyiz, muhabbet devam etsin. Şura kuvvet bulsun. Yazık heva ve hevesine uyanlara. Selam ve selamet Allah'a tabi olanların üzerine olsun.
Bediüzzaman Said Nursi 1911 yılında Şam'dan İstanbul'a döner ve aynı yıl Sultan Reşat'la birlikte Üsküp'e gider. Orada üniversitenin temel atma töreninde bulunur. Bu vesileyle Medrese-tüz-Zehra projesini anlatma fırsatı bulur. Böyle bir üniversitenin Doğu için önemini belirtir, Sultan Reşat'ı ikna eder. Bu iş için 20 bin altın tahsisat verilir ve Van'a gelerek Medrese-tüz-Zehra'nın temelini atar. Bu sırada Birinci Dünya Savaşı çıkar ve üstad talebeleriyle birlikte savaşa katılır. İşaretül İcaz namındaki harika tefsiri cephede, ateş hattında, at üstünde yazdırır. Ve savaş sonunda kısmette esir olmakta vardır. Sibirya'da esir kampındadır. Kafkas cephesi başkomutanı esirleri teftişe gelmiştir. Herkes ayakta, nefessiz komutana selama durmuş. Bediüzzaman hiç aldırış etmez. Oturduğu yerden kımıldamaz bile. Başkomutan 3 kere önünden geçer, dayanamaz. Tercümanı vasıtasıyla sorar.
Beni tanımadılar mı?
Evet tanıdım. Nikola Nikolaviç. Çar'ın dayısıdır. Kafkas cephesi başkomutanıdır.
Öyleyse niçin hakaret ettiler?
Hayır. Affetsinler. Ben kendisine hakaret etmedim. Sadece mukaddesatımın emrettiğini yaptım.
Mukaddesat ne emrediyormuş?
Ben Müslüman alimiyim. Kalbimde iman vardır. Kalbinde iman olan bir alim, imanı olmayan birinden daha faziletlidir. Ben onun için ayağa kalksaydım, mukaddesatıma hürmetsizlik etmiş olurdum. Bu sebeple kalkmadım.
Bana imansız demekle hem şahsımı, hem ordumu, hem de milletimi, ayrıca Çar'ı tahkir etmiş oluyor. Derhal askeri mahkemede sorguya çekilsin. Gereği yapılsın.
Karargâhtaki Türk, Alman, Avusturya subayları ayrı ayrı rica ederek başkomutandan özür dilemesini isterler. Bediüzzaman'ın cevabı tavizsizdir.
Ben ahiret diyarına göçmek ve huzur-u Resulullah'a varmak istiyorum. Sadece bir pasaporta ihtiyacım var. İmanıma muhalif hareket edemem.
Sorgulama biter ve karar idam.
15 dakika izin verin. Allah için görevimi yapayım, sonra emri uygularsınız.
Herkesin şaşkın bakışları arasında abdest alıp 2 rekat namaz kılar. Öyle sevinçli ve mutludur ki.
Şuna bakın. İdam olmuyor da hürriyetine kavuşuyor sanki. Sükuneti, vakarı, kendine güveni anlaşılır gibi değil. Kesin olarak inandım ki bu samimi bir insandır.
Durun!
İndirin silahlarınızı.
Beni affediniz. Sizin bana hakaret için bu hareketi yaptığınızı zannetmiştim. Şimdi imanınızın gereğini yaptığınıza inanıyorum. Hüküm iptal edilmiştir. Dini selahiyetinizden dolayı takdire şayansınız. Sizi rahatsız ettim. Affediniz beni.
Bu olaydan sonra Bediüzzaman serbest bırakılır. Rabbim kulunu idam sehpasından hürriyetine kavuşturabilir böyle. Yaklaşık 2,5 yıllık Rus esaretinden Allah'ın inayetiyle firar ederek kurtulur. Almanya üzerinden İstanbul'a geldiğinde büyük ilgi görür. İslam dünyasının durumuna çok üzülür.
Ben kendi elemlerime tahammül ettim. Fakat İslam'ın bu acı durumuna dayanamıyorum. İslam alemine indirilen darbelerin önce kalbime indiğini hissediyorum. Fakat bir nur görüyorum. Bu elemleri unutturacak inşallah.
...1921 yılında İngilizler İstanbul'u işgal eder. Anglikan Kilisesi Başpapazı Şeyhülislamlık'tan 6 soruya 600 kelimelik bir cevap ister. Bu iş Bediüzzaman'a havale edilir.
Ben onların yüzüne bir tükürükle cevap veriyorum. Çünkü o devlet, işte görüyorsunuz, ayağını boğazımıza basmış. Onun papazı son derece gururla soru sormaya kalkışıyor. Buna sadece tükürmek lazım geliyor. Tükürün o ehli zulmün o merhametsiz yüzüne.
Anglikan Kilisesi'ne verdiği cevap Rumuz ve Lemaat kitaplarından okunabilir. Daha sonra yazdığı bir kitapçıkla halkı İngilizler aleyhine kıyama çağırır. Bu fedakar hizmetleri Ankara hükümetince takdirle karşılanır. Defalarca Ankara'ya davet edilir. Önceleri gitmez, cepheyi terk etmek istemez. Ben tehlikeli yerde mücadele etmek isterim diyerek daveti reddeder. Sonunda eski Van valisi Tahsin Paşa'nın ısrarı üzerine Ankara'ya gider. Ancak ümit ettiği çevreyi bulamaz. İslam'a karşı bir ilgisizlik dikkatini çeker. Milletvekillerinin özellikle namaza karşı olan gevşeklikleri üzerine şunları söyler.
Küfür dünyası bütün vasıtalarıyla, medeniyetle, felsefesiyle, fenleriyle, misyonerleriyle İslam alemine hücum edip uzun zamandan beri maddeden üstünlüğünü ortaya koyduğu halde diniyle hiçbir üstünlük kazanamadı. İçerideki bütün sapık fırkalar İslamiyet karşısında zararlı bir azınlık durumunda kaldılar. İslamiyet metanetini ve salabetini sünnet ve cemaatle korudu. Böyle bir dönemde Avrupa'nın habis medeniyetinden süzülen laubali uydurma bir cereyan bu milletin sinesinde yer tutamaz. İslam aleminde mühim ve inkılap şeklinde bir iş görmek İslamiyet'in düsturlarına inkıyad ile olabilir. Başka olamaz. Hem olmamış. Olmuş ise de çabuk ölüp sönmüş.
Özetini vermeye çalıştığımız bu mealdeki hutbesi üzerine şöyle uyarılır.
Sizin gibi kahraman bir hoca bize lazımdır. Sizi yüksek fikirlerinizden istifade etmek için buraya çağırdık. Geldiniz. En evvel namaza dair şeyleri yazdınız. Aramıza ihtilaf verdiniz.
Paşa, paşa. İslamiyet'te imandan sonra en yüksek hakikat namazdır. Namaz kılmayan haindir. Hainin hükmü merduttur, reddedilir.
Sıkıntılı Ankara günlerinin ardından 1923 baharında tekrar Van'a döner. Van'da 1923 Haziran'ından 1925 yılı Şubat'ına kadar Erek Dağı'ndaki bir mağarada kalır. Millete İslami şahsiyet kazandırma gayretini burada da sürdürür, devam ettirir. Cuma günleri Van'a iner, Nurşin Camii'nde ders verir. 10 Şubat 1925 günü Bediüzzaman Said Nursi, yörenin alim ve fazıl seçkinleriyle batıya sürgün edilir. Burdur'da 8 ay kaldıktan sonra Isparta'nın Barla nahiyesine gönderilir. Barla günleri bambaşka günler olur.
İslam'a saldırının her türlüsünün yapıldığı zamanda milletin imanını şüphe ve vesveseden korumak için çırpınır. Eserler yazmaya ve yayınlamaya devam eder. Arap düşmanlığı altında Hazreti Peygamber'e hakaretler edilirken, Kur'an'a çöl kanunu denilirken, dinsiz ve zındık komiteler ortalığı kasıp kavururken Bediüzzaman yalnız, maddeten eli kolu bağlı, garip ve fakirdir. İktisat ve bereketle sağlar geçimini. Hediye ve yardım kabul etmez. Gerçek bir tevekkül içindedir. Allah'a dayanır, çalışır, çalışır. Bütün yolların, imkanların kapandığı anda bile durmaz. Hiçbir şekilde teslim olmaz. Küfür tecellileriyle uzlaşmaz. Başı Allah'tan başkasının önünde eğilmemiştir. Bazı dostları, çıkan umumi aftan niçin yararlanmadığını, neden vesika almadığını sorarlar.
Ben ehli dünyanın dünyasına karışmadım ki onların mahkumu olayım, onlara müracaat edeyim. Ben kader-i ilahinin mahkumuyum. Ona karşı kusurum var. Ona müracaat ediyorum. Haksızlığı hak iddia edenlere karşı hak dava etmek, onlara müracaat etmek haksızlıktır. Hakka karşı bir hürmetsizliktir. Onlara müracaat etmek, dinden pişmanlık göstermek ve mesleki zındıkaya okşamak demektir. Hem istemediğim halde birisi bana iyi dese, bana nezaret eden memur kıskanarak kızıyor, eziyet ediyor. Nüfuzumu kırmak için vicdansızca davranıyor. Amirlerinden iltifat görmek için beni taciz ediyor. İşte böyle bir vaziyette bir adam Cenab-ı Hak'tan başka kime müracaat eder? Hakim kendisi savcı olsa elbette ona şikayet edilmez. Gel sen söyle bu hale ne diyeceğiz? Sen ne dersen de ben derim ki bu dostların içinde çok münafıklar var. Münafık kafirden eşittir. Onun için kafir Rus'un bana çektirmediğini çektiriyorlar.
Susturmak isterler onu. Dünyasını zindan ederler. Yılmaz, usanmaz, bırakmaz görevini. Kararlıdır, azimlidir.
Ey efendiler! Bilirim ki hak noktasında mağlup olduğunuz zaman kuvvete müracaat edersiniz. Kuvvet hakta olduğu, hak kuvvette olmadığı sırrıyla dünyayı başıma ateş yapsanız, Kur'an hakikatlerine feda olan bu baş size eğilmeyecektir.
...1935'te bir tertiple Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki bazı alimlerle birlikte tevkif edilip Eskişehir'de hapse atılır. Çıkarıldığı mahkemede hakikati anlatır ve şöyle bitirir sözlerini.
Ey beni bu belaya sevk edip bu hadiseyi icat eden mülhit zalimler! Madem ve herhalde manen ve maddeten beni idam etmeye niyet etmiştiniz, neden bütün mazlumların ve biçarelerin hukuklarını muhafaza eden adliyenin çok ehemmiyetli özelliğini bozacak entrikalarla dolapları adliyenin eliyle yürüttünüz? Doğrudan doğruya karşıma merdane çıkıp senin vücudunu bu dünyada istemiyoruz demeliydiniz.
11 ay hapis yattıktan sonra 1936 Nisan'ında Kastamonu'ya sürgün edilir. Evinin penceresine perde takması yasaklanır. Karakolun hemen karşısındaki evinde devamlı göz hapsinde tutulur. Kimseyle görüştürülmez. Oysa durup dinlenmeden eser yazar. Yazdıklarını bir vesileyle talebelerine gönderir. Talebeleri de el yazısıyla çoğaltıp ulaşabildikleri yere kadar dağıtırlar. Kendisini ziyaret edip görüşmek isteyenlere şöyle der.
Benimle hakikat meşrebinde sohbet etmek ve görüşmek isteyen adam hangi risaleyi açsa benimle değil Hadim-i Kur'an olan üstadı ile görüşür. Ve iman hakikatlerinden zevkle bir ders alabilir. Binler teessüf ki şimdi müthiş yılanların hücumuna maruz biçare ehli ilim ve ehli diyanet, sineklerin ısırması gibi cüz'i kusurları bahane ederek birbirini tenkit ile yılanların ve zındık münafıkların tahribatına ve kendilerini onların eliyle öldürmelerine yardım ediyorlar.
Tutuklamalar, mahkemeler devam eder. Savunmaları yanardağ gibidir.
Reis Bey, dikkat ediniz. Sizi ifade eden, adliyeyi şaşırtan ve hükümeti bizimle vatana ve millete zararlı bir şekilde meşgul eyleyen muarızlarımız, zındıklar ve münafıklar mutlak istibdada cumhuriyet adı vermekle, mutlak dinsizliği rejim altına almakla, mutlak sefahate medeniyet adını vermekle, cebri ve keyfi küfre kanun ismi takmakla hem sizi ifal, hem hükümeti işgal, hem bizi perişan ederek hakimiyeti İslamiye'ye, vatana ve millete ecnebi hesabına darbeler vuruyorlar. Değil böyle birkaç evhamlıyı belki dünyayı aleyhimize sevk etseler, Kur'an'ın kuvvetiyle, Allah'ın inayetiyle kaçmayız. O dinden çıkmışlara, kafir ve zındıklara teslim olmayız.
Hapishane çileleri içinde birkaç kere zehirlenir. Allah'ın lütfuyla kurtulur. Bediüzzaman her girdiği hapishaneyi Hazreti Yusuf'un medresesine çevirir. Bazı mahkumlar ondan daha fazla istifade edebilmek için cezalarını uzatmaya çalışır. Rabbim dilerse zindan en emniyetli bir medrese haline gelebilir. Oradan ötesi ise ancak emri ilahidir. O davasının büyüklüğünü hiçbir şeyle sınırlamak istememiştir. Siyasete karşı ilgisizliğine şu cevabı verir.
Kur'an-ı Hakim'in hizmeti beni şiddetli bir şekilde siyaset aleminden men etti. Hatta düşünmesini de bana unutturdu. Yoksa bütün hayatım şahittir ki hak bildiğim meslekte gitmeye karşı korku elimi tutup men edememiş ve edemiyor. Kur'an-ı Hakim'in hizmetinin bütün siyasetlerin fevkinde bir ulviyeti var ki çoğu yalancılıktan ibaret olan dünya siyasetine tenezzüle meydan vermiyor.
Nehirlerin denize aktığı gibi akıyor mutlu sona doğru. Aktığı yerde ağaçlar meyveye duruyor. Gül bahçeleri açılıyor. Her vesileyle hakkı tebliğ ediyor. Hakikati ifade etmeye çabalıyor. Anlatıyor, anlatıyor.
Dünya büyük bir buhran geçiriyor. Manevi temelleri sarsılan garp cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir taun felaketi gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş sari illete karşı İslam cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Garbın çürümüş, kokmuş, tefessüh etmiş batıl formülleriyle mi? Büyük kafaları gaflet içinde görüyorum. İman kalesini küfrün çürük direkleri tutamaz. Onun için ben yalnız iman üzerine mesaimi teksif etmiş bulunuyorum. Bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Ben cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de. 80 küsur senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum.
Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Gözümde ne cennet sevdası var, ne cehennem korkusu. Cemiyetin, İslam cemiyetinin imanı namına bir Said değil, 1000 Said feda olsun. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa, cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur.
Fani vücudu 23 Mart 1960 günü bu dünyadan ayrıldı. Ancak hizmetine devam ediyor.